Ayrım 12. Kennedy'nin beyni, Henning Mankell, sayfa 131. 11. kısım. Louis Cantor otele döndüğünde uyuyamadı. Kendine geçmişteki o kötü günlerin nasıl olduğunu hatırlatıyordu. Aaron onu terk ettiğinde. Dünyanın dört bir tarafındaki batakhanelerden ağlamaklı sarhoş mektupları yolladığında. Şimdi yine ortadan kaybolmuştu ve Louis tetikte bekliyordu. Onu uzaklaştırmış olan güçlerin ilgisini uyandırmak amacıyla Aaron'un odasına gidip hiç kullanmadığı yatağına girdi. Ama hala uyuyamıyordu. Düşünceleri özgürce akıp gitmekteydi. Yere çarpmadan tutması lazımdı onları. Ne olmuştu? Durumu yanlış değerlendirmiş olabilir miydi? Acaba Aaron yine onu ve Henrik'i yüzüstü bırakıp kaçmış mıydı? Öylece tüymüş müydü hem de ikinci kez? Oğlunun yasını tutarmış gibi görünüp kiliseye mum yakmaya gideceğim derken aslında kaçmaya karar verecek kadar zalim olabilir miydi gerçekten? Yataktan çıkıp minibardaki küçük içkilerden aldı. Ne içtiği hiç önemli değildi. Kendine vodka, Tia Maria ve konyaktan oluşan bir karışım hazırladı. Alkol sayesinde biraz rahatlar gibi oldu ama hiç kuşkusuz aldatıcı bir durumdu. Yatağa döndüğünde Aaron'un sesini duyabiliyordu. Hiçbir insanoğlu dalganın resmini yapamaz. Bir insanın hareketleri, bir tebessüm, kırpılan bir göz yetenekli bir sanatçı tarafından tuvale aktarılabilir. Acı da öyle. Mesela Goya'nın Angst tablosunda idam mangasına kollarını uzatan o adam gibi. Bütün bunlar tanımlanabilir. Ben hepsinin ikna edici bir şekilde tuvale döküldüğünü gördüm. Ama dalgayı asla. Deniz hiç ele avuca sığmaz. Dalgalar onları yakalamak isteyenlerden kaçıp gider. Normandiya'ya yaptıkları yolculuğu hatırlıyordu. Birlikte yaptıkları ilk seyahatti. Aaron'un telefon ve bilgisayarların geleceği üzerine ders vermesi gerekiyordu. Louis de Uppsala Üniversitesi'ndeki derslerini bırakıp ona eşlik etmişti. Paris'te bir otelde kalmışlardı. O geceyi oryantal müzik dinleyerek geçirmişlerdi. Ertesi sabah erkenden Cayenne'e giden bir trendeydiler. Tutkuları yoğundu. Daracık bir tuvalette sevişmişlerdi. Louis en çılgın hayallerinde dahi böyle mutlu bir şey düşünmemişti. Cayenne'deki o güzelim katedralde birkaç saat geçirmişlerdi. Louis Aaron'u uzaktan izlemiş ve düşünmüştü. İşte hayatının geri kalanını birlikte geçireceğim adam orada. Aynı akşam Aaron dersini verip uzun bir alkıştan sonra Louis katedraldeki düşüncelerini anlatmıştı ona. Aaron yüzüne bakmış, ona sarılmış ve kesinlikle aynı şeyleri düşündüğünü söylemişti. Kaderlerinde sonuna kadar birlikte olmak vardı. Ertesi gün çok erken bir saatte yağmur altında bir araba kiralayıp 1944'ün Haziran'ında çıkarmanın başladığı plajlara gitmişlerdi. Aaron'un bir akrabası ailenin Amerika'ya göç etmiş kanadından Er Lucas Cantor'da Omaha plajında karaya ayak basamadan can vermişti. Bir park yeri buldular, sonra da rüzgar ve yağmura aldırmadan ıssız kumsallarda dolaştılar. Aaron son derece içine kapanık ve sessizdi. Louis de en iyisi onu rahat bırakmak diye düşünmüştü. Duygusallaştığını zannetmişti ama çok sonraları Aaron nem ve rüzgar yüzünden donmak üzere olduğunu anlatmıştı. Lucas Cantor için ne üzülecekti ki? İnsan ölünce ölmüş olurdu, hele aradan 35 yıl geçmişse. Ama sonunda durup sessizliğini bozduğu ve denizi göstererek dünyada inandırıcı bir dalga resmi yapacak ressam olmadığını söylediği yerde o Normandiya kumsallarıydı. Ne Michelangelo resmini yapabilmişti, ne Phidias heykelini oyabilmişti. Dalgalar insana sınırlarını öğretip onu hizaya sokar demişti. Louis itiraz etmeye, örnekler bulmaya çalışmıştı. Deniz manzarası uzmanı Hag de mi dalga resmi yapamamıştı? Ya fırtınada batıp çıkan o boş salların görüntülendiği dini motifler ya da Japon ahşap oymalarındaki denizler? Fakat Aaron ısrar etmiş, hatta sesini yükseltmişti. Bunu daha önce hiç yapmamış olduğu için de Louis şaşırmıştı. Aaron bir insanın dalganın da onaylayacağı bir dalga resmi yapması imkansızdır demişti. Lucas Cantor'un karaya çıkamadan öldüğü o dondurucu sahildeki konuşma dışında bir daha dalgalardan hiç söz etmemişlerdi. Ne diye şimdi aklına geliyordu bunlar? Acaba bu bir mesaj mıydı? Louis Aron'un ortadan kayboluşuyla ilgili bir mesaj mı yolluyordu kendine? Yataktan kalkıp açık pencereden dışarı sarktı. Hava karanlıktı, odaya sıcak bir rüzgar doluyordu. Uzaktan trafik uğultusu ve yakındaki bir restorandan tabak çanak şakırtıları geliyordu. Birden dalgınlığından sıyrıldı, sıcak gece aldatıcıydı. Aron asla dönmeyecekti. Karanlığın içinde belli belirsiz algıladığı bütün o gölgeler, Blanka'nın yalanı, Henrik'in pijaması, hepsi birleşip kendisinin de tehlikede olabileceğini anlatıyordu. Pencereden uzaklaştı ve kapının kilitli olup olmadığını kontrol etti. Kalbi deli gibi çarpıyordu. Düşüncelerini kontrol edemiyordu. Mini barı tekrar açıp kalan şişeleri dağıldı. Vodka, cin, viski giyindi, sabahın 4:30'uydu ve kapıyı açma cesareti bulmak için derin bir soluk aldı. Koridor bomboştu. Yine de asansörün orada bir gölge görür gibi olmuştu, kıpırdamadan durdu. Hayal gücü ona oyunlar oynuyordu, gölgeleri kendisi yaratıyordu. Kimseciklerin ortalıkta olmadığı resepsiyona indi. Arka odaların birinden sızan mavi televizyon ışığını görebiliyordu. Sesi belli belirsiz duyulmaktaydı. Eski bir film diye tahmin etti. Gece görevlisi onun ayak seslerini duyup resepsiyona gelmişti. Genç biriydi. Henrik'ten daha büyük görünmüyordu. Yakasında bir isimlik vardı. Xavier. Erkencisiniz Bayan Cantor. Sıcak bir gece ama yağmur var. Umarım uykunuzu bölen bir şey olmamıştır. ''Uyumadım zaten, kocam ortadan kayboldu.'' Xavier anahtarların bulunduğu panoya baktı. ''Anahtarı bende, odasında yok. Dün sabahtan beri kayıp neredeyse 24 saat oldu.'' Xavier onun endişesi karşısında tepkisiz kalmıştı. ''Eşyaları hala odasında mı?'' ''Hiçbir şeye el sürülmemiş.'' ''O zaman mutlaka döner. Umuyorum ki sadece bir yanlış anlaşılmadır.'' ''Louis kavga ettiğimizi sanıyor.'' diye düşündü ve sinirlendi. ''Yanlış anlama filan yok. Kocam ortadan kayboldu. Ciddi bir şey olmasından şüpheleniyorum. Yardıma ihtiyacım var.'' Xavier kuşkuyla onu süzdü. Louis de gözlerinin içine baktı. Xavier başını sallayıp telefonu kaldırdı. Katalan dilinde bir şeyler söyledi. Sonra otelin geri kalanını uyandırmamak için ahizeyi dikkatli yerine bıraktı. ''Güvenlik şefimiz Signor Castells yanında oturuyor. 10 dakikaya kadar burada olacak.'' ''Yardımınız için teşekkürler.'' 30 yıl önce ona aşık olmuştum diye düşündü. Tıpkı İskoçya uçağındaki adama aşık olduğum gibi. Ama artık değilim. Ne ona ne de Avustralya'da bulup ortaya çıkardığım ve şimdi yine kaybolan Aaron'a aşık olmayacağım. Bekledi. Xavier bir fincan kahve ikram etti. Korku Louis'in içine işliyordu. Yaşlı bir adam temizlikçi üniforması içinde yerleri paspaslıyordu. Signor Castells 60 yaşlarında görünüyordu. Sessizce içeri girdi. Üstünde uzun bir palto, başında bir borsalino vardı. Xavier başıyla Louis'in bulunduğu tarafı işaret etti. ''Bayan Cantor, oda 533, kocasını kaybetmiş.'' Louis bu cümlenin filmleri hatırlattığını düşündü. Signor Castells şapkasını çıkarıp Louis'i tepeden tırnağa süzdükten sonra alıp resepsiyondan uzaklaştırdı. Küçük, penceresiz ama rahat döşenmiş bir odaya götürdü. Signor Castells Louis'e yer gösterip paltosunu çıkardı. ''Olay nedir anlatın, hiçbir şeyi atlamayın, bol bol vakit var.'' Louis ağır ağır konuşarak notlar alan Signor Castells için olduğu kadar kendisi için de olayları özetledi. Henrik'ten ve ölümünden her söz edişinde Signor Castells'in ilgisi biraz daha artıyordu. Adam her şeyi hiç araya girmeden dinledi, sonra düşüncelere dalmış gibi bir süre bekledi ve koltuğunda doğruldu.
''Yani gizlenmesi için bir sebep yok diyorsunuz.''
''Kendisini gizliyor filan değil.''
''Oğlunuzun ölümü yüzünden çok üzgün olmanızı anlıyorum. Fakat meseleyi doğru algıladıysam, ölümünün kendi eliyle olduğu dışında bir şeyden kuşkulanmaya gerek yok. İsveç polisi iyidir.'' ''Acaba kocanız acısı yüzünden bunalım geçiriyor olabilir mi? Belki de yalnız kalmaya ihtiyacı vardır.''
''Çok korkunç bir şey oldu biliyorum ama kanıtlayamıyorum. O yüzden yardıma ihtiyacım var.''
''Belki her şeye rağmen mantıklı olan sabredip beklemektir.'' Louis öfkeyle ayağa kalktı. ''Anladığınızı sanmıyorum.'' dedi. ''Bana yardımcı olmazsanız bu oteli cehenneme çeviririm. Polisle konuşmak istiyorum.''
''Tabii ki bir polisle konuşabilirsiniz ama tekrar oturmanızı tavsiye ederim.''
Louis'in çıkışından etkilenmiş görünerek telefonu aldı ve bir numara çevirdi. Kısa bir görüşme oldu. Signor Castells almacı yerine bıraktı.
''İki tane İngilizce bilen polis geliyor. Hikayenizi dinleyecekler ve kocanız için acilen arama yapılması gerekip gerekmediğine karar verecekler. Bence onları beklerken birer kahve içelim.''
Polislerden biri orta yaşlı, diğeri gençti. Hep birlikte bomboş barda oturdular. Louis hikayesini tekrarladı. Genç polis notlar aldı. Pek fazla soru sorulmadı. Konuşmaları bitince yaşlıca olan polis Aaron'un bir fotoğrafını istedi. Louis onun pasaportunu da odasından almıştı. Fotoğraftan kopya çıkarmak ve çeşitli araştırmalar yapmak üzere pasaportu da götürmek için izin istediler. Bir saate kadar iade edeceklerdi. Polisler giderken şafak sökmüştü. Güvenlik şefi de ortadan kaybolmuştu. Odasının kapısı kapalı ve kilitliydi. Xavier de resepsiyonda yoktu. Louis odasına çıkıp yatağa uzandı ve gözlerini kapadı. Aaron bir kiliseye gidip mum yaktı ve sonra bir şey oldu. Doğrulup oturdu. Acaba kiliseye kadar gitmiş miydi? Ayağa kalkıp şehir merkezinin haritasını açtı. Otelin ya da Henrik'in oturduğu sokağın en yakınında hangi kilise vardı? Haritadan belli olmuyordu. Aaron'un hangi kiliseyi seçtiğini bilmiyordu. Ama otelin yakınlarında bir yer olduğunu tahmin etti. Aaron aklında belirli bir amaç olduğunda lüzumsuz yere yolu uzatacak biri değildi. Pasaport birkaç saat sonra geri gelince ceketini ve çantasını alıp odadan çıktı. Oraya vardığında Blanca camları siliyordu. ''Sizinle konuşmam lazım hemen şimdi.'' Arkeolojik bir kazıda işi berbat eden yeteneksiz öğrencilerinden birini azarlıyormuş gibi tiz bir sesle konuşmuştu. Blanca'nın elinde sarı kauçuk eldiven vardı. Louis kızı kolundan tuttu. ''Aaron dün gece bir kiliseye gitti, geri dönmedi. Hangi kiliseye gitmiş olabilir? Buradan pek uzak olmaması lazım.'' Blanca başını salladı. Louis sorusunu yineledi. ''Kilise mi, şapel mi?'' ''Kapısı kilitli olmayacak bir yer, mum yakabileceği bir yer.'' Blanca bir an düşündü. Louis sarı eldivenlere sinir olmuştu ve çekip çıkarmamak için kendini zor tutuyordu. ''Hadi'' dedi, ''oraya gidiyoruz.''
''Gidiyor muyuz?''
''Siz ve ben, şu eldivenleri çıkarın.'' Kilisenin ön tarafı çatlaklarla kaplıydı ama koyu renk tahta kapısı aralık duruyordu. İçerisi loştu. Louis durup gözlerinin ışığa alışmasını bekledi. Blanca haç çıkardı, reverans yaptı ve bir daha haç çıkardı. Hemen sağ tarafta mihrabın önünde toz alan bir kadın vardı. Louis Blanca'ya Aaron'un pasaportunu verdi. ''Kadına gösterin.'' diye fısıldadı. ''Tanımış mı, sorun bakalım.'' Blanca kadına fotoğrafı gösterirken Louis geride durdu. Süslü buzlu camdan süzülen ışıkta etrafı inceledi. Meryem ölmüş oğluyla çarmıhta, yüzü örtülü Magdalena, dışarıdan parlak mavi bir ışık süzülüyordu. ''Gökyüzünün resmini yapabilirsin ama dalganın resmini yapamazsın.'' Blanca Louis'e döndü. ''Hatırlıyor onu, dün buradaymış.'' ''Ne zaman olduğunu sorun.'' ''Sorular ve cevaplar.'' ''Blanca, kadın, Louis.'' ''Hatırlamıyor.''
''Hatırlaması lazım, hatırlamak için para verin.''
''Para istediğini sanmıyorum.'' Louis Katalan dişiliğinin tam bir temsilcisi olan Blanca'ya hakaret etmiş olduğunu fark etti. Ama şu anda buna aldıracak durumda değildi. Blanca'ya sorular sordurmaya devam etti. Blanca 1 ile 2 arasında olabilirmiş dedi. Çünkü az önce peder Ramon arayıp ağabeyinin bacağını kırdığını haber vermiş.
Fotoğraftaki adam ne yapmış buraya gelince?
Ön sırada oturmuş.
Mum yakmış mı?
Onu fark etmemiş, pencerelere bakmış, ellerini incelemiş ya da gözlerini yumup öylece oturmuş. Kadın sadece ara sıra bakıyormuş ona. Hani görmeden bakılır ya, işte öyle.
''Sorun bakalım, kilisede başka biri var mıymış, adam tek başına mı gelmiş?''
''Geldiğinde yalnız olup olmadığını bilmiyor ama sırada yanında oturan kimse yokmuş.''
''Peki o buradayken gelen olmuş mu?''
''Sadece her gün gelen Perez kız kardeşler, gelip ana babaları için mum yakmışlar ve hemen gitmişler.''
''Başka kimse?''
''Hatırlayabildiği kadarıyla başka gelen olmamış.'' Louis toz alan kadının Katalan dilinde söylediklerini anlamasa da ses tonundaki tereddütü algılamıştı.
Tekrar sorun, hatırlamasının benim için son derece önemli olduğunu ve ölen oğlumla ilgili olduğunu söyleyin.
Blanca başını salladı.
Fark etmez, elinden geleni yaptı.
Kadın bir şey demeden elindeki tüylü sopayı bacağına vuruyordu.
Aaron'un oturduğu yeri gösterebilir mi?
Kadın şaşırmış gibiydi ama isteneni yaptı. Louis oturdu.
Kendisi neredeymiş?
Kadın mihrabı ve kemerin yan tarafını işaret etti. Louis arkasını döndü. Oturduğu yerden giriş kapısının ancak yarısını görebiliyordu. Kapı aralık duruyordu. Birileri Aaron duymadan içeri girmiş olabilir veya belki de dışarıda beklemişlerdir.
Ne zaman çıkmış?
Bilmiyor. Bir süreliğine oradan ayrılmış.
Ne kadar bir süre için?
Yaklaşık 10 dakika.
Peki geri geldiğinde Aaron yok muymuş?
Evet.
Louis çok önemli bir şeyi fark etti. Aaron arkasında iz bırakmamıştı. Çünkü bir şey olacağından haberi yoktu ama bir şey olmuştu.
Teşekkür ederim ve çok yardımcı olduğunu söyleyin.
Blanca'nın evine döndüler. Louis Blanca'ya kendisine yalan söylediğinden şüphelendiğini söyleyip söylememe konusunda karar vermeye çalışıyordu. Yoksa onun güvenini kazanmaya çalışıp kendiliğinden söylemesini mi beklemeliydi?
Blanca korkuyor muydu ya da başka bir açıklaması mı vardı?
Oturma odasında oturdular.
Size karşı dürüst olacağım. Aaron ortadan kayboldu ve başına bir şey gelmiş olmasından korkuyorum.
Ne gelmiş olabilir ki?
Bilmiyorum fakat Henrik doğal sebeplerden dolayı ölmedi. Belki de bulmaması gereken bir şey bulmuştu.
Ne olabilir?
Bilmiyorum, siz biliyor musunuz?
Bana neyle meşgul olduğunu hiç söylemezdi.
Geçen sefer gazete makalelerinden söz etti demiştiniz. Hiç göstermiş miydi size onları?
Hayır.
Louis yine Blanca'nın sesinde hafif bir titreme fark etti. Cevabını düşünerek vermişti.
Hiç mi?
Hatırladığım kadarıyla hiç.
Ve hafızanız iyi.
Herkesinki kadar diyebilirim.
Daha önce size bir şey sormuştum. Sadece doğru anladığımdan emin olmak için tekrar soruyorum.
İşime dönmem lazım.
Uzun sürmez. Son zamanlarda Henrik'in hiç ziyaretçisi olmadığını söylemiştiniz, öyle değil mi?
Evet öyle.
Siz görmeden biri gelmiş olamaz mı?
Ben görmeden veya duymadan girip çıkan olmaz pek.
Ama bazen alışverişe gidiyorsunuzdur.
Ben bir yere gidince ablam olur burada. Döndüğümde neler olduğunu anlatır. Henrik'e gelen olsaydı veya birileri onu sorsaydı bilirdim.
Gece yarısı Aaron'la ben buradan giderken bizi de duydunuz mu?
Evet.
Biz olduğumuzdan nasıl emin olabiliyorsunuz?
Daima ayak seslerine kulak veririm. Herkesin ayak sesi farklıdır.
Louis ona ulaşamıyorum diye düşündü. Korkmuyor ama bana bütün gerçeği anlatmasına engel olan bir şey var.
Gizlediği şey nedir?
Blanca saatine baktı, sabırsızlığı gerçekçi görünüyordu. Louis tedbirli davranmayı bırakıp Blanca'yı gafil avlamaya karar verdi.
Henrik birçok mektubunda sizden söz etmişti.
Yine ani bir tepki, bu sefer vücut diliyle. Zar zor fark edilecek gibi ama Louis fark etmişti.
Sizden ev sahibi diye söz ediyordu diye devam etti.
Ev sizin sanıyordum, emekli albaydan hiç bahsetmemişti.
Umarım hakkımda kötü şeyler yazmamıştır.
Yok, aksine.
Ne demek istiyorsunuz?
Artık geri adım atamazdı.
Sizi beğendiğini düşünmüştüm, gizliden gizliye. Size aşık sanmıştım.
Blanca bakışlarını kaçırdı, elini kaldırdığında Louis konuşmaya devam etmek üzereydi.
Küçükken annem bana şantaj yapardı. 12 yaşıma gelip de ilk kez aşık olduğumda bunu kabullenemedi. Ona göre benim bir erkeğe aşık olmam onun sevgisine ihanet ettiğim anlamına geliyordu. Bir erkeğe aşık olursam ondan nefret edecektim. Bir erkekle birlikte olmak istersem onu terk edecektim. Korkunç biriydi. Hala hayatta ama artık benim kim olduğumu bile hatırlamıyor. Bu haliyle onu ziyaret etmek çok daha iyi geliyor bana.
Zalimlik gibi göründüğünü biliyorum, belki de öyledir. Ama size gerçeği söylüyorum.
Çenesini okşayıp ondan daima nefret ettiğimi söyleyebiliyorum ve ne dediğimi hiç anlamıyor. Fakat bana tek bir şey öğretmişti.
Asla lafı dolandırma, ne söylemek istiyorsan doğrudan söyle.
Yani sizin şimdi yaptığınızı asla yapmamamı söylerdi.
Soracak bir şeyleriniz varsa sorun artık.
Size aşık olduğunu sanmıştım ama bilmiyorum.
Bana aşıktı. Buradayken neredeyse her gün sevişirdik. Ama asla geceleri değil, gece yalnız olmayı tercih ederdi. Louis içinde büyüyen acıyı hissedebiliyordu. Henrik Blanca'ya da hastalık bulaştırmış mıydı? Kız farkında olmadan kanında o ölümcül virüsle mi yaşıyordu? Siz ona aşık mıydınız?
O ölmedi benim için. Onu arzulardım ama ona aşık olduğumu sanmıyorum.
O zaman onun hakkında bana anlattıklarınızdan çok daha fazlasını biliyor olmalısınız.
Ne anlatmamı istiyorsunuz? Nasıl seviştiğini, hangi pozisyonları tercih ettiğini, garip zevkleri olup olmadığını mı?
Louis incindiğini hissetti. Bu tür şeyleri bilmek istemiyorum.
Zaten size anlatacak değilim ama kimse ziyaretine gelmiyordu burada.
Ses tonunuzdaki bir şey size inanmama engel oluyor.
İstediğinize inanabilirsiniz. Ne diye yalan söyleyeyim ki size?
Ben de onu merak ediyorum. Niye?
Kimse gelir miydi diye sorunca benimle ilgili bir şey ima ediyorsunuz sandım. Merak ettiğiniz ama sormaya cesaret edemediğiniz bir şey ima ediyormuşsunuz gibi.
Sizi düşünmüyordum ben. Henrik sizden hiç söz etmemişti. Benimki sadece bir tahmindi.
Gelin bu sohbeti doğruyu söyleyerek bitirelim. Başka sorunuz var mı?
Henrik'in hiç ziyaretçisi olur muydu? Bu sorudan sonra olan Louis'i çok şaşırttı ve Henrik'in ölümüne yanıt arama yöntemini kökünden değiştirdi. Blanca aniden ayağa fırlayıp küçük bir masanın çekmecesini açmış ve oradan bir zarf çıkarmıştı.
Henrik son gelişinde bunu vermişti bana. Onun için saklamamı istemişti. Sebebini bilmiyorum.
Ne var içinde?
Mühürlü, açmadım.
Peki niye hemen göstermediniz bana?
Çünkü banaydı. Bana bu zarfı verirken sizden ya da kocanızdan hiç söz etmemişti.
Louis zarfı çevirdi. Blanca aslında açmış mıydı yoksa doğruyu mu söylüyordu? Bunun bir önemi var mıydı? Zarfı açtı. İçinde bir mektupla fotoğraf vardı. Blanca da görebilmek için sehpanın üstünden uzandı. Merakı gerçekti. Fotoğraf siyah beyaz kare şeklindeydi. Vesikalık fotoğraf büyütülmüş olabilirdi. Fotoğraf Granny'di. Doğruca Louis'a bakan yüz hafifçe bulanıktı. Siyah bir yüz, gülümseyen genç güzel bir kadın yüzü. Bembeyaz dişleri tebessüm eden dudaklarının arasında parlıyordu. Saçı güzelce örülüp ensesinde toplanmıştı. Louis fotoğrafın arkasını çevirdi. Henrik bir isim ve tarih yazmıştı. Lucinda, 12 Nisan 2003. Blanca Louis'a baktı.
Tanıdım onu, buraya gelmişti.
Ne zaman? Blanca bir an düşündü.
Bir fırtınanın hemen ardından.
Ne demek istiyorsunuz?
Şehir merkezini seller götürmüştü, sular eşikten içeri giriyordu. O kadın ertesi gün geldi. Henrik onu havaalanında karşılamış olmalıydı. 2003 Haziran ayının başlarında, 2 hafta kalmıştı.
Nereliydi?
Bilmiyorum.
Kimdi peki? Blanca yüzünde garip bir ifadeyle Louis'a baktı.
Bence Henrik ona aşıktı. İkisini birlikte gördüğümde hep çok sessiz olurdu.
Kadın gittikten sonra Henrik bir şey söylemiş miydi?
Hayır.
Sizin ilişkinizi nasıl etkilemişti?
Bir gün gelip beni akşam yemeğine davet etti. Ben de kabul ettim. Yemek iyi değildi ama geceyi onunla geçirdim. Sanki her şeyin o kızın gelişinden önceki haline dönmesine karar vermiş gibiydi.
Louis mektubu alıp okumaya başladı. Henrik'in alelacele yazdığı zamanlardaki yazısıydı. Bir sürü iniş çıkışlar, İngilizcesi zar zor anlaşılan cümleler vardı. Ne Blanca'nın adı geçiyordu ne de bir hitap kısmı vardı. Mektup bilinmeyen bir metinden alıntı yapılmış gibi öylece başlayıveriyordu. Lucinda sayesinde anlamaya çalıştığım şeyi çok daha net görebiliyorum. Aklımın almayacağı kadar derin acılardan söz ediyor. Hepsi de hırs yüzünden. Yine de en karanlık anlarımda bile düşünebileceğimden daha kötü bir dünyayı kavramakta güçlük çekiyorum. Lucinda bana bambaşka türden bir karanlığı anlatabiliyor. Demir gibi sert ve nüfuz edilemez bir karanlık. İçinde yüreğini rehine bırakmış sürüngenler, sebepsiz yere ölenlerin mezarında dans edenler gizli. Lucinda benim rehberim olacak. Uzun süre ortada görünmezsem onunla birlikte olacağım. Maputo'da, Avenida Samora Machel numara 10 adresindeki yıkık dökük beton kulübede oturuyor. Evde değilse Feira Popular'daki Malocura barında olabilir. Gece 11'den itibaren orada barmenlik yapıyor. Louis mektubu Blanca'ya uzattı. O da ağır ağır her kelimeyi dudaklarında şekillendirerek okudu. Sonra da katlayıp sehpaya koydu. Louis benim rehberim olacak derken neyi kastediyor diye sordu. Blanca başını salladı. Bilmiyorum ama onun için önemli biri olsa gerek. Blanca mektupla fotoğrafı tekrar zarfa koyup Louis'e verdi. Bunlar sizin, alın. Louis zarfı çantasına yerleştirdi. Henry kirasını nasıl öderdi? Parayı bana verirdi, yılda 3 defa. Yılbaşına kadar kirası ödendi. Blanca onu dış kapıya kadar geçirdi. Louis sokağın aşağısına baktı. Karşı kaldırımdaki taş bankta kitap okuyan bir adam oturuyordu. Louis adam ağır ağır sayfayı çevirene kadar gözünü üstünden ayırmadı. Blanca şimdi ne olacak diye sordu. Bilmiyorum ama irtibatı kesmeyeceğim. Blanca hafifçe Louis'in çenesini okşayıp, işler dayanılmaz hale gelince insanlar her zaman kaçar. Aaron dönecek, eminim bundan. Louis hızla dönüp yürümeye başladı, yoksa gözyaşlarına boğulacaktı. Otele döndüğünde iki polisi kendisini bekler buldu. Hep birlikte büyük lobinin bir köşesine oturdular. Konuşmayı yapan genç polisti. Notlarından okuyordu ve ara sıra İngilizcesini anlamak güçleşiyordu. ''Ne yazık ki kocanız Bay Aaron Cantor'u bulamadık. Yerel hastanelerde ve morglarda değil, polis karakollarında da yok. Artık bilgileri polis bilgisayarlarına girdi. Tek yapabileceğimiz beklemek.'' Louis nefes almakta güçlük çekiyordu. Artık gücü kalmamıştı. ''Yardımlarınız için teşekkür ederim. Telefon numaram sizde var. Ayrıca Madrid'de İsveç elçiliği de bulunuyor.'' Polisler selam verip ayrıldılar. Louis yumuşak koltuğa gömüldü ve her şeyi yitirmiş olduğunu kavradı. Hiçbir şeyi kalmamıştı artık. Yorgunluğu bir kramp gibi sarstı Louis'i. Uyumalıyım diye düşündü. Başka hiçbir şey değil. Şu anda hiçbir şeyi net göremiyorum. Yarın buradan ayrılacağım. Kalkıp asansörlere doğru yürüdü. Lobiyi baştan sona iyice inceledi ama kimsecikler yoktu. 12. ayrımın sonu. Sayfa 145.